Ayrım 24. O sabah erkenden çıkmışlardı evden. Ocak ayı olmasına rağmen hava çok soğuk değildi, hatta ılık bile sayılabilirdi. Tatlı bir kış güneşi öğleye doğru iyiden iyiye ısıtmıştı meydanı. Kadınlara ayrılmış bölümde meydanı dolduranlarla birlikte önlerinden geçen değişik hayvanlara korkulu bir merakla bakıyordu Moşe. Hemen yanı başlarında kendisiyle aynı yaşlarda bir başka erkek çocuk daha vardı. İki küçük birkaç bakışmadan sonra konuşmaya başladılar. Moşe en çok zincire vurulmuş kaplandan korktuğunu söyledi ona. Yeni arkadaşı da başını sallayarak ona katıldığını belirtti ve alçak bir sesle "Yılanlardan da" dedi. Moşe, yılanlar gerçekten gözlerini sıkı sıkı kapadığını, onun da öyle yapmasını söyledi. Hayvanların geçidinden sonra sıra şekercilere gelmişti. Çeşit çeşit biçim ve renklerdeki heykelleri ikisi de hayranlıkla izlediler. Sonra dağıtılan macunlardan alıp yemeye başladılar. Şekerciler gittikten sonra bir süre gösterilere ara verildi. Çocuklar hemen yan taraftaki boşlukta dolaşmaya başlamışlardı. Moşe aksak yürüyüşüyle yeni arkadaşına ayak uydurmaya çalışıyordu. Çocuk da bunu hiç yadırgamadan kabul etmiş gibiydi. Biraz sonra oynamaya başladılar. Soli yan gözle onları izlerken yanındaki kadına gülümseyerek baktı ve çocuklar gibi onlar da sohbete başladılar. "Ne çabuk alıştılar değil mi? Benim Mikael çok yumuşak huyludur." "Belli belli" dedi, "çok da sevimli maşallah. Kaç yaşında?" "8. Bizimki de öyle, yaşıtlar yani. Arkadaşlık etseler ne iyi olur." "Neden olmasın hanımım?" Kadın çocuklara dönüp baktı. Moşe, Mikael'e neredeyse her zaman cebinde taşıdığı küçük bronz topu gösterdi. "Gören onları kardeş sanır. Nasıl da benziyorlar, sanki ikiz eşi bunlar. Aynı kara gözler, aynı kıvırcık saçlar." Soli yeğeninin arkadaş bulmasından çok mutlu olmuştu. Kadına "Nerede oturuyorsunuz?" diye sordu. "Biz henüz geldik Kütahya'dan. Bir ay olmak üzere şimdilik Kadırga'da bir ihtiyar teyzenin evine yerleştirdiler bizi. Daha sonra ne olacak bilmiyorum." Soli bu cevaba şaşırmıştı. "Nasıl?" dedi. "Ah hanımım, şaşırdınız biliyorum ama gerçekten de bilmiyorum. Mikail ve benim kimsemiz yok. Kocam, yani Mikail'in babası, Sultan Selim kardeşi Beyazıt'ın üzerine sefere gittiğinde şehit oldu. Kimsemiz yok. Kütahya'daki harem buraya gelirken bizi de getirdiler. Ne kimseyi tanırım ne de bir yeri bilirim ben." "Annen baban yok mu?" "Ben de yetimim. Rahmetli kocamın babası bir paşaymış ama başı vurulmuş. Anası gebeymiş o zaman. Onlar üzerine onu da Kütahya'ya yollamışlar ve Mikail'in babasını doğururken kurtulamamış, ölmüş. Biz iki yetim Kütahya Sancak Bey'in mutfağında büyütüldük. Sonra da bizi evlendirdiler. Gerisini zaten anlattım. Şimdi de buraya getirildik. Hakkımızda hayırlısı." Soli gerçekten de üzülmüştü. "Her şey düzelir" dedi. "Bak, maşallah aslan gibi oğlun var." Kadının peçeli yüzünde tek görünen yer olan kara gözlerinden bir mutluluk pırıltısı geçer gibi olmuştu. "İnşallah bahtı güzel olur" diye mırıldandı. Soli güldü. "Olur olur inşallah" dedi. Tekrar çocuklara baktı. Moşe çok mutlu görünüyordu. Bu Soli için dünyadaki en değerli şeydi. O da güldü. Sonra kadına dönüp "Biz Galata'da oturuyoruz" dedi. "Benim kocam doktordur. Tanınan biridir. Adı Doktor Çiprut. Bir şeye ihtiyacın olursa hiç çekinme, beni ara. Hem gelirsin konuşuruz. Hem de çocuklar oyun oynar, hiç çekinme." Kadın "Çiprut" diye tekrarladı. "Evet, unutma Çiprut. Sen de bana tarif et bakayım evinin yerini." Kadın bunu tam olarak bilemiyordu. Soli'yi yanına yerleştirdiği, yaşlı kadının oturduğu az ötedeki sedire doğru götürdü. Soli giderken arkasına dönüp seslendi. "Moşiko, Moşiko, sakın bir yere ayrılma, ben buradayım oğlum." Çocuk başını salladı. "Adın ne?" "Adı ne, Moşiko mu?" "Hayır, Moşe ama teyzem bana Moşiko der. Benim de adım Mikail. Seninki Mikail, seninki Moşi." "Hayır, Moşe. Moşi, Moşe. Çocuk yeni arkadaşının inat etmesinden hoşlandı. Kıkır kıkır güldü ve yine Moşi dedi. O zaman ben de sana Mişi derim. Çocuk buna da güldü ve Moşi, Mişi, Moşi, Mişi diye tekrarlamaya başladı. Moşi gülüyordu. O da Moşi, Mişi, Moşi, Mişi dedi bağıra bağıra. Göstericiler yine görünmüştü meydanın başında. Soli'nin sesi tekrar duyuldu. Maşiko, Mikail, haydi ateşbazlar geliyor, çabuk olun. Bunu duyan çocuklar hemen ayaklandılar ve el ele tutuştular. Birden Moşi şaşkınlıkla bağırdı. Aa, senin ne çok parmağın var. Mikail altı parmaklı elini açıp baktı dikkatle. Sonra Moşi'ye dönüp olsun dedi ama senin de az bacağın var. Moşi bacağına baktı. Az bacak çok parmak dedi. Mikail buna bayılmıştı. Az bacak çok parmak, az bacak çok parmak diye tekrarladı. Yine gülüştüler ve Moşi Mişi, Moşi Mişi, Moşi Mişi diye bağırarak yürümeye başladılar. Aksak Moşi ve altı parmak Mişi. Gerçekten de çok iyi anlaşmıştı. O gün gösteriler boyunca küçük bronz top ellerinde eğlenip durdu iki çocuk. Toledo'da asıldığı evin kapısında nice misafirin gelişini müjdeleyen top, şimdi de küçük Moşe'nin yalnız kalbinin kapısını çalıyordu. Mişi onun ilk dostuydu ve belki de son. 4. 20 Nisan 1568 Edirne. Selim tahta çıkışı sırasında dağıtmak zorunda kaldığı altınların büyük bir bölümünü sakızı alan Piyale Paşa'nın ve Transilvanya'yı alan talan eden Pertev Paşa'nın getirdiği ganimetlerle kısa zamanda toplayıvermişti. Bunun karşılığında Piyale Paşa gubbe veziri yapılmış donanmanın başına da onun yerine Müezzinzade Ali geçirilmişti. Ayrıca Anadolu Beylerbeyi Zal Mahmut Paşa da vezirliğe getirilmişti. Bu adam Şehzade Mustafa babasının emriyle üzerine dilsizler saldırdığında kaçmaya çalışırken onu yakalayıp kendi elleriyle boğan adamdı. Sokullu'nun nefret ettiği insanlardan biriydi Zal Mahmut. Onu ve Şehzade Beyazıt'ın başını yiyen Lala Mustafa'yı görmeye bile katlanamıyordu Vezir-i Azam. Kimse devleti Ali'yi düşünmüyordu. Herkes kendi çıkarının peşindeydi. Oysa Sakullu Paşa farklıydı. Ne çok uğraşmıştı Süveyş ve Don, Volga kanalları için. Geleceğe dönük bu projelere hep aynı adamlar kişisel hırslarıyla engel olmuşlardı. Oysa Süveyş'in açılması, Portekizlilerin hakkından gelebilmenin ve Hint denizine açılabilmenin tek yoluydu. Don ve Volga'nın birleştirilmesi de Rusları ve İran'ı kontrol altına tutabilmenin yine de en azından ikinci planı hayata geçirmeyi tekrar deneyecekti, kararlıydı paşa. Tabii bu cahiller ve açgözlüler sürüsü engellenemezse, aslında yeni sultanın çevresindekilerin çoğunu gözü tutmuyordu ama yapacak bir şey yoktu, sabırlı olmalıydı. Osmanlı'nın geleceği için kendisinin sağlam durması gerektiğinin bilincindeydi Sokullu Mehmet. Selim tahta çıktıktan kısa süre sonra çok sevdiği Edirne'ye gelmişti. O da babası gibi buraya bayılıyordu. Lale zamanı en güzel Edirne'de yaşanır diyordu. Gerçekten de çok güzeldi rengarenk uzanıp giden bahçeler. Hele de yeni başlayan caminin çevresindekiler, Mimar Sinan'ın ustalığımın eseri olacak dediği yapı yükselmeye başlamıştı bile. Sokullu da seviyordu bu şehri ama şu günlerde pek de tadına varabildiği söylenemezdi. Çünkü Selim'i kutlamak ve anlaşmaları yenilemek üzere gelen elçilerin ardı arkası kesilmiyordu. Bunların içinde Avusturya İmparatoru Maximilian'inkilerle İran Şahı'nınkiler doğrusu diğerlerini fersah fersah geride bırakmıştı. İranlılar yanlarında göz kamaştırıcı mücevherler, kumaşlar, çadırlar, kılıçlar, halılar, şahinler, doğanlar ve en önemlisi bolca parayla gelmişlerdi. Şah'ın armağanlarını 43 elçininkileri ise 10 deve taşıyordu. Bunların arasında en ilginç olanı zehirle karşılaşınca kendi kendine kırılan 8 firuze çanaktı. Süslü giysiler içindeki yüzlerce kişilik İran heyeti önce İstanbul'a törenlerle karşılanıp ağırlanmıştı ve işte şimdi de Edirne'deydiler. İranlılar daha büyük bir etki yaratabilmek için olağanüstü canlı renklere bürünmüşlerdi. Ama Osmanlılarınki de onlardan aşağı kalmıyordu. Karşılıklı bir yığın gösteriş ve iltifattan sonra elçi tam 164 bin duka altını saydı sultana. Herkes memnundu. Ama Selim'i bu armağan yağmurunun içinde en sevindiren öldürülen kardeşi Beyazıt'ın silah ve develeri olmuştu. Bunun kendisi için ne büyük bir manevi değeri olduğunu söyleyip durdu tutuk tutuk. Çünkü yeni sultan heyecanlandığında rahat konuşamıyor. O böyle acı dolu bir sesle mırıldanırken Sokullu için öfkeleniyordu. Kendini tutamayıp Lala Paşa'ya şöyle bir baktı. Adam başını yana çevirdi aldırmadan. Sultan hala duygularını anlatmaya çalışıyordu. Hatta gözleri bile dolmuştu. Sanki kardeşi bir kazada ölmüştü Selim'in. Şu anki tavrına bakan çok değil birkaç yıl önce onun Beyazıt'ı yok etmek için nasıl çabaladığına inanamazdı. Şehzadeyi ve oğullarını boğduran Şah'ın elçisi ise yüzünde kederli bir ifadeyle dinliyordu kekeleyerek konuşan sultanı. Doğrusu Avusturyalılarda doğuştan böyle bir konuşma bozukluğu olmamasına karşın onlar da zorlanmışlardı. Selim'in huzuruna kabul edilebilmek bile kolay değildi. Değildi karşılıklı konuşabilmek. Elçilik heyeti bunun içinde önce Sokullu'ya kesenin ağzını açmıştı. Sadrazama binbir rica minnet arasında tam 4000 duka altın, 4 gümüş kupa ve olağanüstü süslü bir saat sunulmuştu. Ancak bundan sonra Selim'in karşısına çıkabilmişlerdi. Pek çok ön görüşme yapılmış ve sonunda güç bela anlaşma sağlanmıştı. Buna göre Avusturya her yıl sultana 30 bin sadrazama ve vezir Pertev Paşa'ya 2'şer bin, vezir Ferhat Paşa'ya ve diğer 3 vezire biner, Alman asıllı tercüman Mahmud'a 300 leh asıllı tercüman İbrahim'e 500 duka altın ödeyecekti. Bu anlaşmanın en ilginç yanı ödeme yapılacakların altına eklenmiş olan bir başka isimdi. Yasef Nazi. Nasi. Nasi'ye de yılda 2000 duka ödenmesi isteniyordu. Naksa dukasının adı gençliğinde sanki bundan etkilenmiyormuş gibi görünme çabasına rağmen gözlerindeki sevinci Sokullu hemen yakalamıştı. Bu adam da adamdan da nefret ediyordu sadrazam. Onun ayağını kaydırabilmek için elinden geleni yapmaya hazırdı ama bir türlü yolunu bulamıyordu. Nasi Sokullu'ya göre resmen soyuyordu Osmanlı'yı. Dukalığının karşılığında onca toprak için yılda sadece 14 bin duka altını verecekti. Öte yandan Girit'ten alıp Eflak Boğdan'a yolladığı şaraplar için neredeyse hiç vergi ödemiyordu. Büyük Yahudi'nin nakliyat gemileri sık sık nispet verir gibi geçiyorlardı. Boğazdan salınarak kirazenin desteğiyle sağladığı bal mumu ticaretinden kazandıkları da cabasıydı. Doymuyor, cevahir başılık içinde para alıyordu. Ve en önemlisi sultana verdiği borçların faizi de çok büyüktü. Sokullu onun Nurbanu ile bir iş çevirdiğinden kuşkulanıyordu. Nasi'nin kredi kurumuna ortak olduğu söyleniyordu. Sultanın çocuklarının anasının yalnızca izliyordu sadrazam bunları. Şimdilik elinden bir şey gelmiyordu. Selim büyük Yahudi'ye neredeyse tutkuyla bağlıydı. Daha birkaç gün önce sadrazamın tüm itirazlarına karşın Nasi'nin Fransa'da kalan paralarının hala ödenmemesi üzerine İskenderiye limanına gelen Fransız gemilerinin mallarına el konulması emrini bile vermişti sultan. Selim'i kolay lokma sanmakta belki de yanılmıştı. deneyimli veziri azam. İnadı tuttuğunda Nuh diyor, peygamber demiyordu sultan. İran elçisi eğilip huzurdan ayrıldığında bir haberci geldi huzura. Telaş içinde büyük bir yangın olmuştu. Bir yığın ev alevler içindeydi. 10 Ekim 1569 İstanbul. Edirne'deki yangın çok büyümeden söndürülebilmişti ama yine de 40 kadar ev kül olmaktan kurtulamamıştı. Sultan bu evlerin sahiplerine gereken yardımın yapılması emrini verdikten sonra hemen payitahta dönmüştü. Yaz boyunca İstanbul halkının da sultanın da sıcaklar dışında bir şeyden şikayeti olmadı. Herkes hayatından memnun görünüyordu. Gerçekten de olağanüstü bir durgunluk içindeydi şehir dışarıdan bakıldığında. Ama aslında çok farklı bir heyecanı yaşayanlar da vardı. Sonbaharın ilk günlerinde gözle görülür bir hareketlilik olmuştu. Nasilerin Belvedere'deki konağında o günlerde Gracia Nasi'nin sağlığı giderek bozuluyordu. Naxos düşesi Reyna sessizce hemen her gün ziyarete gelen doktor Çiprut'un dediklerini yapıp annesini rahatlatmaya çalışıyordu. Kocasına gelince Joseph Nasi her ne kadar halası için yürekten üzülse de bu onu Selim'in etrafında dolaşıp kendisine vaat edilen Kıbrıs krallığı için çalışmaktan alıkoyamıyordu. Hatta konuyu çabuklaştırmak için elinden geleni yapmaktan da. Çıkarlar söz konusu olunca her şey ne kadar da çabuk değişebiliyordu. Bir zamanlar arası bozulacak diye ödü patladığı Venedik'in amansız bir düşmanı kesilivermişti şimdi Joseph. Habire dolduruyordu sultanı cumhuriyete karşı. Lala Mustafa Paşa da onunla aynı fikirdeydi. Kıbrıs bir an önce Osmanlı tarafından alınmalıydı. Sokullu her ne kadar bunun yeni bir Haçlı ittifak doğuracağından korktuğunu söylese de Selim aldırmıyordu. Zaten Don Volga projesinin başarısızlığı da sadrazama yeterince itibar kaybettirmişti. Hatta padişah herkesin arasında onu "Bunun zarar ziyanını sana ödetmek gerek paşa." diyerek azarlamıştı bile. Sokullu kahrolmuştu bu sözlere ama yine de her zaman yaptığı gibi yutkunmakla yetinmişti. Oysa Nasi yutkunmakla yetinemeyeceklerdendi ve yetinmedi de. Eylül ayının ortalarında Venedik silahhanesinin gece yarısı büyük bir gürültüyle patlayarak tutuştuğu ve bu arada çok sayıda geminin de yanıp gittiği haberi payitahta ulaştığında bunun bir kaza olduğuna inananların sayısı oldukça azdı. "Görüyorsunuz sultanım," demişti Joseph, "Kıbrıs'ın alınmasını Yüce Tanrı da istiyor. Artık size direnecek bir donanmaları da kalmadı." Venedik elçisi Barbaro büyük bir endişeyle izliyordu gelişmeleri. Kendini paralıyordu. Cumhuriyetin Kıbrıs'ı elden çıkarmasına yol açacak bir savaşı engellemek için. Kiraze'den aldığı haberler tüylerini diken diken ediyordu. Osmanlı gemileri fırfır dolaşmaya başlamıştı adanın etrafında. Venedik bu kaygı verici durum karşısında Papa'ya başvurup yardım istemişti. Ama doğrusu Hristiyan alemi bununla çok ilgilenmemişti. Maximilian ise hemen reddetmişti bu teklifi. Osmanlı ile arasını bozmak işine gelmiyordu. O sırada Fransa'ya gelince o kendi derdindeydi. Ayrıca İstanbul'la ticaretinden çok hoşnuttu. Sadece bir hayır demekle yetinmedi. 9. Charles tutup bir de elçisi François aracılığıyla Batı'nın ittifak planlarını Selim'e iletti. Geriye bir tek İspanya ve Malta şövalyeleri kalıyordu. Bir araya gelebilecek. Bu birleşmeyi de Ragusa Cumhuriyeti haber verdi sultana. "Haydi," diyordu Nasi, "haydi," diyordu Lala Mustafa. Ama Selim yavaş adamdı. Hemen karar veremiyordu. Biraz daha beklemeliydi. İşte tam o günlerde Venedik barut patlamalarıyla bir cehenneme dönüştükten 10 gün sonra Balat'ta Yahudi mahallesinde küçücük bir ev tutuştu akşam saatlerinde. Belki de patlıcan kızartıyordu bir kadın bahçede ya da biber ya da. Ama kimsenin ne olup bittiğini anlamasına fırsat kalmadan 10 ev daha tutuştu. Sonra 20 ev daha ve daha sonra 50 ev daha. Ertesi gece ve daha ertesi gece ve hatta gecelerce gündüz gibi aydınlandı İstanbul yangınlarla. Ortalık bir cehenneme dönüşü vermişti. Ta uzaklardan görülüyordu gökyüzünü kızılaya boyayan alevler. Binlerce ev yanıyordu. Saray Yeniçerileri yolladı yangını söndürsünler diye. O sırada Yeniçeri ağası Sokullu'nun ilk karısından olma kızının kocası Cafer ağır hastaydı ve yatağından çıkamadı. Başı boş kalan asker alevlerle uğraşmaktan çok daha kolay bir yöntemi seçti ve yağmaya başladı. Yağmaya ve cinayete, Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar için yangından bile beterdi durum. Yeniçeri gemiyi azıya almıştı. Haberi alan Sokullu atına atladığı gibi alevlerin arasına dalmıştı. Görenler onun düzeni sağlayabilmek uğruna kendi canını tehlikeye attığını söylüyordu. Ve ancak onlarca yağmacı askerin başı alevlerin arasında kesildikten sonra yangın söndürülebildi. Sadrazam damadının gözünün yaşına bakmadan onu görevinden alıp Macar asıllı Siyavuş'u ağalığa getirdi. Günlerce kül koktu koca kent, hatta haftalarca. Hıçkırık seslerinin ardı arası kesilmedi. Ölüm bir kez daha rüzgarını, fırtınasını estirmişti İstanbul'da. Azrail, ben de buradayım demekten bıkmamıştı. Yüzlerce yıldır ama yine de güzeldi Boğaz, adalar, Marmara. Gracia Nasi toprağa verileli henüz birkaç saat olmuştu. Yüzlerce Yahudinin evsiz barksız kalışını, boğazlanışını izlemeye dayanamamıştı yaşlı kadın. Oturduğu yerde başı önüne düşüvermiş ve kayıp gitmişti sonsuzluğa. Reyna'ya öylesine yabancı geliyordu ki şu dünya. Şu anda annesi olmadan ne yapacağını bilemiyordu ve tüm akıllı görünüşüne rağmen Joseph onun bu çaresizliğine çare olamıyordu. İçinden bir ses, kocasının artık dizginlenemeyecek bir tutku atının sırtında olduğunu söylüyordu ona. Gözleri başka türlü parlıyordu adamın. Gülüşü maskelenmişti. Elini tutan elde bile başka bir sıcaklık vardı. Çöl rüzgarlarını hissettiriyordu o parmaklarda Reyna. Kuru ve kavurucu çöl rüzgarlarını. Biraz yalnız kalmak istiyorum dedi kocasına mırıldanarak. Sanki daha fazla yalnız kalabilirmiş gibi. Joseph karısının elini öpüp konuşmadan çıktı odadan. Soli de benzer duygular içindeydi. Doktor Çiprut ilerlemiş yaşına rağmen canla başla tedavi etmek için uğraştığı yanıkların acısıyla inleyen hastalarının arasında koşuştururken bir anda soluksuz kalmış ve eli kalbinde tıkanarak son nefesini vermişti. Sultanın onun ölüm haberini duyunca ağladığını söylemişlerdi. Kasımpaşa'daki mezarlıkta toprağa verilirken saraydan pek çok kişi katılmıştı törene. Sultanların doktoruydu Çiprut ama yoksulların da. Kapılarının önü bir yığın kadın, erkek ve çocukla doluydu ağlayan ama Soli kendini yapayalnız hissediyordu, yapayalnız. Ester diye düşündü Kiraze. Ona bazen Ester, bazen Kiraze diyordu. Ve hatta şimdilerde daha çok Kiraze. Kendi kız kardeşi bir yabancı olup çıkmıştı. İşte yoktu yanında, zaten çok yaşlanmıştı. Üzülme, bu mu olmalıydı bir kardeşin dul kalan ablasına söyleyeceği? Evet, o artık Kiraze'ydi, Ester değil ve tanımadığı biriydi Kiraze. Sadece parayla ilgilenen biri. Belki Soli öldüğünde de aynı şeyi söylerdi. Annesi ölünce, babası ölünce ne yapmıştı? Onun için mi, kendi için mi üzülüyordu Soli? Cevabı bilmiyordu. Bir martı çığlığıyla irkildi. Terastan karanlık denize baktı uzaklara. Moşe şimdi çoktan uyumuş olmalıydı. İyi ki onu Mişi ve annesiyle birlikte İzni'ye yollamıştı. Yoksa zavallı çocuk olanlardan iyice dehşete kapılıp hastalanabilirdi. Yine de yeğenini özlüyordu Soli. Ona bir an önce kavuşup sarılmak isterdi. İyi geceler Moşiko, diye mırıldandı uzaklara. Seni çok seviyorum oğlum, akıllı oğlum, iyi oğlum. Üsküdar'da bir minareden ezan okunmaya başlamıştı. Sonra bunu başkalara da katıldı. Kül ve ölüm kokan kentin üzerinde Allah'ın sesi dolaşıyordu. 22 Haziran 1572 Galata. Sokulu'nun bütün karşı çıkmalarına rağmen Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin fetva vermesiyle harekete geçen Osmanlı 1571 yılında Kıbrıs'ı tamamen eline geçirmişti. Yaklaşık 50 bin kişi can vermiş, güzelim ada yağma ve talan edilerek perişan bir hale gelmişti. Sultanın çok sevdiği şarapların kaynağı olan bağlar bile yerle bir olmuştu. Serdar Lala Mustafa Paşa korkunç bir zulüm rüzgarı estirmişti Lefkoşa'da, Baf'ta ve özellikle de Magosa'da. Kale komutanı Baragadino uzun süre karşı çıkmıştı Yeniçerilere ve bunun bedelini de teslim olduğunda tam 12 gün işkenceden geçirilerek ödemişti. Sonunda derisi yüzülüp içine saman doldurulan komutanın cesedi sokak sokak gezdirilmişti adada. Haçlı ittifakı daha Kıbrıs'a varamadan iş bitmişti. Venedik Akdeniz'deki en önemli toprağını yitirmişti. Ama bunun intikamını almakta kararlıydılar. Kaptanı Derya, Müezzinzade komutasındaki Osmanlı donanması 7 Ekim 1571'de Şarke'nin gayrimeşru oğlu Don Juan'ın komutasındaki müttefik güçlerle Lepanto'da, yani Osmanlı'nın dediği gibi İnebahtı'da karşılaştı. Korkunç bir savaştan sonra Haçlılar galip olarak ayrıldılar buradan. İki tarafta ağır ağır kayıplara uğramıştı. Pek çok yiğit asker, komutan hayatını kaybetmişti. Yüzlerce gemi alev alev yanarak denizin derinliklerine gömülmüştü. Kaptanı Derya, Müezzinzade bile ölmüştü. Bir tek Uluç Ali 87 parça gemiyle kurtulabilmişti. Edirne'ye varıp da durumu sultana bildirdiğinde Selim bir süre konuşamamıştı üzüntüden. Sonra derhal donanmanın en kısa zamanda yapılması emrini vermişti yeni kaptan paşasına. Ve bu emirle Anadolu'nun ve Rumeli'nin tüm sahillerine tersaneler kuruldu anında. Arı gibi çalışıyordu herkes. İzmit'te, Gemlik'te, Biga'da, Varna'da, Antalya'da, Edremit'te, Rodos'ta çekiç sesleri bir an bile durmuyordu. Yalnız Sinop'ta 6 ayda 17 kadırga yapılmıştı. Osmanlı telaş içinde hazırlanırken Avrupa'da şenliklerin ardı arkası kesilmiyordu. Ganimetler meydanlarda sergileniyordu. Papalık amirali Marco Antonio Roma'ya zafer alayıyla girmişti. Venedik Cumhuriyeti ise bu galibiyetin şerefine büyük bir anıt dikmişti ve 1572 yılının Haziran ayında yeni donanma törenlerle denize indirildi. Şimdi şenlik sırası Osmanlı'daydı. Savaş sırasında İstanbul'dan ayrılmasına izin verilmeyen ve evinde göz altında tutulan Venedik elçisi Barbaro bunu Galata'daki evinin penceresinden endişeyle izliyordu. Bunca yıllık deneyimiyle biliyordu ki bu işin sonu Venedik'e pahalıya oturabilirdi. İnebahtı zaferi Kıbrıs'ı yitirmekle kıyaslanamazdı. Cumhuriyetin gerçekten de sadrazamın dediği gibi kolu kesilmişti ve kesilen kol yeniden çıkamazdı. Düşünceli bir yüzle Haliç'in ağzından Marmara'ya çıkan gemilere baktı. Ne olacak bu işin sonu Salomon, dedi. Salomon Eskenazi saray doktorlarından biriydi. Venedikliydi. O da ve İstanbul'a geleli henüz 10 yıl bile olmamıştı ama aklı başında tavrı, bilgisi ve ağırbaşlılığıyla hemen dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle de Sokullu, Nasi'den nefret ettiği oranda hayranlık duyuyordu ona. öylesine büyük bir güven uyandırmıştı ki doktor, Veziri Azam savaş sırasında Cumhuriyet'le olan ilişkilerini onun aracılığıyla yapmıştı ve bu ilişki kesintisiz olarak devam ediyordu. Sadrazam bir an önce barış sağlanmazsa işlerin kötüye gidebileceğini düşünüyor ekselansları. Çok haklı. Venedik günden güne yalnız kalıyor. İşler çok karıştı. Sizin yardımınızla bunları çözümleyebiliriz sanıyorum. Öncelikle şu Nasi'nin iyice etkisizleştirilmesi gerekiyor. Son zamanlarda zaten fazla bir etkisi kalmadı. Selim kesin olarak Kıbrıs'ı onun yönetimine bırakmayacağını belli etti. Joseph, Nasi madden ve manen iyi durumda değil ama tabii hala sultanın yakınıdır. Yanından ayrılmıyor. Sizce Naxos dukalığını ondan alırlar mı? Sanmıyorum. Bu politik ağırlığı olan bir ünvan değil. Kıbrıs'la karşılaştırılamaz. Doğrusu şaşıyorum. Nasi'ye nasıl oldu da orayı Osmanlı'nın kendisine verebileceğine inanabildi? Bir Yahudi'ye bunu yaparlar mı hiç? Ne Müslümanlar ne de Hristiyanlar katlanır böyle bir şeye. Bazen hırs ve en parlak insanların bile gözünü kör edebiliyor. Evet, öyle aslında onun kadar kayırılan, korunan biri azdır dünyada. Pek çok ayrıcalığı oldu savaş sırasında. Naxos geçici olarak Venedik kontrolüne geçince sultan onun zararlarının karşılanması için Eflak Beyliğini bile hizmetine vermişti. Barbaro başını salladı, katıldığını belirterek. Neyse ki Sokullu akıllı ve sabırlı bir devlet adamı da sonunda Nasi'yi hareketsiz ve etkisiz bırakmayı başarabildi. Veziri Azam gibi biri kolay gelmez dünyaya. Doktor, size şunu açıkça söylemek istiyorum. Cumhuriyet'le son yaptığım temasta bana anlaşmayı için çok büyük yetki verdiler. Evet, kabul ediyoruz ki Kıbrıs artık Osmanlı'nındır. Ama madem öyle, artık onlara ödediğimiz yıllık 8000 duka altını verginin sona ermesi gerekiyor. Bir defaya mahsus olmak üzere 200.000 filori ödeyelim de bu işi halledelim artık. Doğrusu sinyor, onların 300.000'den daha aşağısına razı olacaklarını sanmıyorum ama tabii ileteceğim. Sokullu Paşa yardım için elinden geleni yapacaktır. Siz de isterseniz yine Fransız elçisi aracılığıyla sultanı zorlamaya devam edin. Eskenazi ayağa kalktı. Elini elçiye uzatıp sıkı sıkı tokalaştı. Doktor, size minnettarız. Cumhuriyet bu yaptıklarınızı karşılıksız bırakmayacaktır. Salomon Eskenazi konuşmadan gülümsedi ve vedalaşıp dışarı çıktı. O gittikten sonra bir süre daha gemileri izledi Barbaro. Bu anlaşmanın yapılmasını sağlamalıydı. Ne pahasına olursa olsun bunu başarmalıydı.